Herkese selamlar. Mevzu Fener kanalına hoş geldiniz. Mevzu Fener kanalında Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı sonrası yine sizlerleyiz ve maalesef turu konuşacağımız programı hayal etmişken Fenerbahçe'nin kaybettiği maçı konuşacağız. Fenerbahçe bu sonuçta yoluna Avrupa Ligi elemelerinden devam edecek. Eren Tolga Onur'la beraberiz her zaman olduğu gibi. Eren hoş geldin abi.
Hoş bulduk abi.
Abi beklediğimiz turu geçmemizdi ama öyle olmadı. Direkt başlayalım. Maçla ilgili neler diyeceksin? Bu sonucu bekliyor muydun? Benim açımdan büyük hayal kırıklığı oldu. Ben en azından bu turu geçmemizin gerektiğini düşünüyordum. Olmadı. Yapacak tabii ki de bir şey yok ama sen neler diyeceksin?
Ya, çok sürpriz olduğunu söyleyemem. Çünkü geçen programda da söylemiştik aslında biz. Yani tur cebimizde kesin geçtik gibi düşüncelere yer olmadığını söylemiştik. Çünkü yani çok oturmuş bir takım, Lucescu falan, hani bir sürü herkesin konuştuğu sebepler var. Bundan ötürü çok kolay, çok net bir tur olamayacağını düşünüyorduk ama ben kırmızı kart bölümü olana kadar ilk maçta dahil turun net hakimi biz olduğumuzu düşünüyorum. Yani istediği oyunu daha uzun süre sahaya yansıtan Dinamo Kiev olabilir. Biraz daha kısıtlı yetenekleri olan bir kadro. Ama çok daha düzenli oynuyorlar ki bunun da belli sebepleri var. Biz her zaman istediğimiz oyunu oynamasak da ben bizim turu hak ettiğimizi düşünüyorum. Çok net bir şekilde. Dediğim gibi ya, futbol anların oyunu. Yapacak bir şey yok. O kırmızıyı yedik ve her şey değişti ama çok büyük hayal kırıklığı oldu. Yani böyle bir olasılığı beklememe rağmen büyük hayal kırıklığı oldu. Çünkü hak ettiğimizi düşünüyordum. Aslında işin özeti o.
Kesinlikle abi. Ya ben de öyle düşünüyorum. Zaten bu maça bile, maç başlangıcına bakıyorsun abi. Hemen Rossi ile yakaladığımız pozisyon, ardından hakemin yanlış kararı bana göre iptal edilen golümüz. Sonra direkten dönen top. Yani acayip etkiliyiz. Her an diyoruz gol gelebilir. Fenerbahçe iyi oynuyor. Turu alacağız, golü atacağız, öne geçeceğiz ama bir şekilde olmuyor. Daha sonra dediğimiz
gibi. İrfan'ın topu var.
Evet. Yani sonra da işte aksilikler yaşanıyor. Bir an savunmada bir hata. Kırmızıdan sonra yediğimiz gol. Kırmızı kart. Oyuncunun çok istekli olmasından dolayı kaynaklanıyor bence. Onu da konuşuruz ve kaybedilen tur. Sen çıkan ilk 11 ilk maça göre aynı ilk 11 çıktı. Buradan başlayalım, maçı bir konuşalım. Devam edelim.
Tamam abi. Yani hoca da şey dedi zaten. İlk maçta iyi mücadele eden ve fizik olarak daha iyi olan futbolcuları tercih etmiştik. Ve iyi oynadılar. Adaletsizlik olurdu farklı bir 11'le başlasaydık gibi bir şey söyledi. Yani ben de açıkçası çok yanlış bulmadım. Ama ben şey bekliyordum. Böyle King yerine Rossi, işte Rossi'nin oynadığı yerde de Lincoln gibi bir şey yapabilir diye düşünüyordum. Kendi açımdan konuşuyorum sadece. Hani biraz daha topa hakim olan bir oyun oynamak için. Çünkü yani detaylarını konuşuruz. Ben bizim hala daha en büyük sorunumuzun kanatlarda olduğunu düşünüyorum. Geçen hafta da söylemiştim sanırım. Yani orada bir değişikliğe gideceğini, orada hocanın memnun olmadığını düşünüyordum açıkçası. Ama bence biraz fizik olarak güçlü olmayı ve ilk maçta iyi oyun ortaya koyan kadroyu da bozmamayı düşündü. O yüzden bir şey diyemiyorum açıkçası. Yani neden böyle bir 11'le çıktık diye, ama ben olsam hani bir değişiklik falan yapardım muhtemelen.
Ya evet, yapılabilirdi özellikle. Yani King de kendisi açıkladı sonuçta, işte fizik olarak daha yeterli seviyede değilim, hazır olacağım falan. Böyle bir oyuncu da açıkçası, o açıklaması biraz şeyi çağrıştırıyor yani. Hocam beni kesersen daha iyi olur. Gerek yok beni taraftarın önüne dağıtmaya. Ben hazır olunca zaten formayı alırım. Ama şimdi beni kessen hiçbir problem olmaz gibime geliyoruz yani. Kesse hiçbir sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum ben.
Ya şöyle, hoca Serdar Dursun için de fiziken hazır değil dedi mesela. Ya o da enteresan. Yani milli takımda oynadı, hiç neredeyse ara vermedi. Nasıl fizik olarak hazır değil ya da ne bekliyor onu da bilmiyorum açıkçası. Yani oyun antrenmanları yaptıran o, beklentisi olan o daha iyi biliyordur ve doğru olan da odur, ama hani nasıl hazır değil? Ben Serdar Dursun'un zaten çok tutmadığını ve bunda da haklı olduğunu düşünüyorum, bu oyun yapısından bahsediyorum. Bir şey demiyorum ama sadece şaşırdım. Yani King'i de muhtemelen Serdar Dursun'dan daha hazır gördü. King hazır değilim demesine rağmen. Ben dediğim gibi ya King'in zaten fizik olarak hazır olmadığı belli oluyor abi. İşte sahadaki topu tutuşundan hatta vuramadığı pozisyondan tut. Yani genel olarak fiziğiyle atletizmiyle oynayan bir oyuncu. Dediğim gibi bariz belli oluyor bence. Ama yani bir hafta boyunca antrenman yapan, her şeyi gören, her şeyi konuşan o. Muhtemelen bunları da konuşmuşlardır. Ben King'in istemiyor oynamadığını falan düşünmüyorum. Bence eldeki 11'den kendince fiziken daha güçlü olanları seçti. Demek ki yedekte kalanlar daha da kuvvetsiz, daha da hocanın istediği seviyede değil. Zaten basit bir örneğini de Emre Mor konusunda gördük sanırım.
Evet. Abi ben şeyi sormak istiyorum sana. Fenerbahçe için baktığımız zaman İrfan Can yani büyük bir problem olmaya doğru gidiyor. Ve Fenerbahçe'nin sahada böyle bir lider oyuncusu böyle tam o anlamıyla var mı? Ondan da emin değilim. Sana hem bu lider oyuncu kim olabilir? Bunu sormak istiyorum. Bir de İrfan Can gerçekten çok yetenekli futbolcu. Ben Fenerbahçe'de kesinlikle sürekli oynamasını istiyorum ama İrfan'ı kanada atmak İrfan'a ve Fenerbahçe'ye ne kadar, bunu da sana sormak istiyorum. Açıkçası Başakşehir'de izlediğimiz Mahmut arkasında, İrfan önünde yani kusursuz oynayan bir İrfan vardı. Her şeyi yapıyordu. Şimdi futbolu daha da gelişti, daha da iyi şeyler yapacakken acaba öyle bir oyun yaratabilir miyiz? Yani İrfan'ı ortada deneme şansımız olabilir mi Fenerbahçe'de? Atıyorum geride iki ön libero tarzı veya işte tek ön libero Kadıköy'de özellikle. Aha. İrfan İsmail Yüksek rolünde mesela. O presi mi sağlayamaz? Yoksa hocanın istediklerini yapamaz mı? Sen ne diyeceksin? Hem liderlik konusunda hem de İrfan'ın takımda yer bulması konusunda.
Abi istersen ilk önce liderlikten bahsedeyim. Ben de bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum bunun. Yani çok iyi bir şey sordun. Ben de dediğim gibi dönem dönem senden bağımsız düşünüyordum. Takımın sahiçi lideri yok gerçekten. Ben de aynı şeyi hissediyorum. Yani mesela Kim de öyle bir oyuncu değildi. Bence Salah'ı da öyle bir oyuncu değil. Yani o dediğin şeyi anlıyorum ve ben de saha içinde bu kimliğin net olarak eksik olduğunu düşünüyorum abi. Mesela Lincoln de öyle bir adam değil. Bir şeyler yapar, ince işler yapar ama öyle bir sorumluluk alayım, işte hani o yumruğu vuran adam olayım değil. Bence kesinlikle değil. Benim kadrodan bu tanıma uyan oyuncu olarak aklıma mesela Mert Hakan geliyor. Mert Hakan bir şekilde kendini bu 11'e atabilirse belki o görevi üstlenebilir ki bence şimdi birazdan bahsedeceğim. İrfan'ın oynadığı rolde de deneyebilir zamanla. Benim fikrim. Hoca Mert Hakan'la ilgili ne düşünüyor bilmiyorum ama yine hep konuştuğumuz ya Mert Hakan çok sakatlanıyor. Kısa kısa çok fazla sakatlığı oldu. Sezona da yine sakat başladı ve ne kendini gösterebildi. Bence bu dönem kullanılabileceği bir dönemdi. Bu dönemde oynayamadı. Ama ben İrfan'la ilgili öncelikle şu tanımı yapmak istiyorum kendimce. İrfan'ın oynadığı pozisyonda ve sol tarafta da Rossi'nin oynadığı pozisyonda oynayan kanatlar kanat değil. Yani onlara kanat demek haksızlık olur abi. Biraz daha ne orta sahalar ne kanatlar. Yani ikisini de biraz yapabilen ve biraz daha o bu taktikte biraz daha özel olmasını beklediğin, biraz daha ekstra şeyler beklediğin pozisyonlar bunlar bence. Ve işte sen de bahsettin, İrfan'ın geçmişinde 8 oynamışlığı var, hatta 6 oynamışlığı bile var bu arada. Hani işte Reis'te dedikleri tarzda da oynadı birkaç maç yanlış hatırlamıyorsam. Liberosuz oynadı yani. Onları da yaptı ve bizde 4-2-3-1'in sağ kanadında da gayet iyi oynadı. Biraz daha ileride görev alarak. Yani o bahsettiğimiz ne orta saha ne kanat tanımına %100 uyuyor. Bugün Emre Özcan'ı dinledim, o da benzer bir şey söylemiş. Yani %100 katılıyorum. Bence kağıt üstünde İrfan buraya çok uygun. Eyvallah. Ama olmuyor abi. Yani ben bunu söylerken geçen sene programı kapatırken de söylemiştik. O yüzden rahat rahat konuşuyorum şu an. Ben önümüzdeki senenin en büyük sorunu İrfan olur dedim. Yani taktikle ilgili herhangi bir şey bilmiyorum. Hocanın ne oynayacağını da bilmiyoruz. Şu an yaşadığımız şey sürpriz değil o yüzden benim için. Ben İrfan'ın sıkıntısının biraz da mental olduğunu düşünmeye başladım. Bu oyunun çok onun üzerinden kurulmamasından olabilir. İrfan'ın kendi ne koyduğu noktadan olabilir bilmiyorum. Ama ben şeye katılmıyorum. Yani bu taktik düzeninde İrfan'a yer var. Hatta o pozisyon net olarak İrfan yani. Benfica'da da sağ tarafta oynattığı adam daha çok orta saha kırması oluyordu zaten. O yüzden diyorum orada belki Mert Hakan da ileriki maçlarda oynayabilir. Rolüne göre. Yani ben İrfan'ın kesinlikle bu role uygun olduğunu düşünüyorum. Ama İrfan'ın Fenerbahçe için bir sorun olduğunu düşünüyorum ki o dönem alındığı zaman da gereksiz buluyordum. Yeteneklerini tartışmıyorum. Her hafta aynı şeyleri söylüyoruz. Şimdi yine tekrara düşmek olacak belki ama çok kişi konuştu bunu çünkü. Ben İrfan kesinlikle bizim takımda 8 falan olamaz abi bu dakikadan sonra. İrfan'ın şöyle en azından ilk etapta olamaz. Yani takımın bütün üyeleri birbiriyle çok iyi anlaştıktan sonra belki bu tarz biraz daha şu an radikal gözükebilecek hamleleri yapabilirsin. İşte İrfan'ı 8'e koymak gibi. Diğer herkes çatır çatır işler, sen onu yaparsın. Ama şu an ne takım birbirine alışık, ne doğru düzgün hani tam olarak istenilen seviyede bir yerleşimimiz var. Burada İrfan gibi, bence İrfan kariyerinin bu dönemlerinde daha da dirençsiz bir oyuncuya dönüştü. Bu oyuncuyu alıp 8'e koyamazsın abi. Çünkü şunu net gördük, Dinamo Kiev maçlarında en azından. Orada hoca İsmail'le Arao'yu oynatmasının bir sebebi var. Yani İsmail'den çok da hücumda bir şey beklemiyor gibi geldi bana. Hani o İsmail'in yapamamasından ya da denememesinden değil. Bence görev tanımı bu. Biraz daha orayı toplayan iki kişi istiyor. Gözüküyor şu an için. Bu arada o yüzden senin... İrfan olmaz.
Evet abi. Peki ya senin dediğine şunu da ekleyeyim. Ya dediğim gibi yani Mert Hakan'ı oynadığı zaman bile İrfan'ın performansını ben artacağını düşünüyorum. Çünkü bazı oyuncular böyle bir ikili yaratmayı, üçlü yaratma olaylarını çok seviyorlar. Böyle takımda o oyuncularla sahada yer almaktan mutluluk duyuyorlar. Yerini dolduruyor işte, zaman zaman yer değiştiriyorlar, beraber paslaşıyorlar ve arkaça giriyorlar. İşte o oyuncularla bir şeyler yapıyorlar. Gol sevincinde o oyuncularla yakın oluyorlar. Bu yüzden Mert Hakan'ın sahaya girişi İrfan'ın performansını da ben etkileyeceğini düşünüyorum.
%100 katılıyorum. Ben Mert Hakan'ı zaten çok beğeniyorum biliyorsun. Yani ama dediğim gibi bu sakatlık konusu bence çok can sıkıcı. Çok çok fazla karşılaşmaya başladık. Ama bunun dışında ben Mert Hakan'ın çok değerli bir parça olduğunu düşünüyorum ve ben kesinlikle bu taktikte de doğru dizilişte, doğru rollerde ben Mert Hakan'ın iş yapabileceğini düşünüyorum.
Peki şu an yani, Mert Hakan %100 sağlıklı şekilde dönse direkt İsmail'i kesip yerine Mert Hakan'ı mı koyarsın yoksa farklı bir şey dener misin?
Abi ben şu an İsmail'i kesmem, net söyleyeyim. Ben İsmail'i çok beğeniyorum. Hazırlık dönemini de harika geçirdi. Bence bu maçın da en iyi oyuncularından biriydi. Bana sorarsan en iyi oyuncusuydu. Bence İsmail muhteşem top oynadı yani atılmadan önceye kadar. Ya ben İsmail'i kesmezdim ama İsmail'i keseceksem deneyeceğim ilk kişi Mert Hakan olurdu. Mert Hakan çok üst düzey bir pozisyon bilgisine sahip değil. Burada hep konuştuk. Bence savunmada da çok büyük hatalar yapabiliyor. O biraz bilgi eksikliğinden biraz da fazla hevesten kaynaklı. Ama hem dinamizm olarak zaten bence çok çok iyi, çok dinamik bir topçu yani Mert Hakan. Ve ben toplu oyununun da değer görmediği kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Yani biraz değersizleştiriyoruz bence. Mert Hakan çok iyi toplar atıyor abi. Çapraz top atıyor, kenardan orta yapıyor, duran top kullanıyor. Çok ince ara paslar belki görmedik burada ama ya geçen sene Mert Hakan çift tane de asist yaptı. Yani... Evet. Ben çok küçümsediğimizi düşünüyorum. Ben Mert Hakan'ın çok değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bak ben net söyleyeyim. Ben mesela İrfan'ın yerine Mert Hakan'ı denerdim.
Yani hocam.
Ama doğru dizinde. Çünkü neden onu da söyleyeyim. Hani çok absürt geliyor kağıt üstünde ama. Abi bizim forvetlerimiz kanada açılıyor zaten. Ben hocanın orada o kanatlar işte Rossi ile İrfan var şu an. O yüzden Rossi ile İrfan diyorum. O Rossi ile İrfan rolündeki kişilerden ben hocanın kesinlikle ceza sahası koşusu beklediğini düşünüyorum. Çünkü kanatlar genişliği sağlıyor. Oradan en azından birisinin sürekli girip zorlaması lazım. Bu Rossi oldu. Ama oradaki iki kişi de bunu yapabilir. Yani Mert Hakan da çok işte devamlı ceza sahasında bulunan bir adam değil belki ama çok fazla o koşuları yapabilen ve yaptığı zaman da tehlike yaratabilen bir adamdı. Geçen sene farklı formasyonda olsa bunu gördük. O orta sahaya kırılan adam olabilir.
Peki abi şöyle bir şey soracağım burada sana. Ama o zaman da Fenerbahçe skoru kimden bulacak abi? O zaman da sıkıntı çekmez miyiz?
İrfan'dan buluyor muyuz ki abi?
Yok hayır ondan sormuyorum yani. Zaten İrfan'dan da bulamıyoruz. O ayrı bir şey de. Fenerbahçe'nin geçen seneden beri hep konuşuyoruz seninle de yani. Fenerbahçe skoru üretecek oyuncu sıkıntısı çekiyor bence. Bu sene de çekeceğimizi düşünüyorum. Ya sahaya bakıyorum ben mesela Kiev maçına çıkan kadroya. Ya diyorum şu oyuncu gol atabilir. Öyle oyuncu yok maalesef. Aroa atamaz. İsmail Yüksek atamaz. İrfan Can atamaz. İşte King zaten formsuz. Yani Valencia zaten formsuz zaman geçiriyor. Veya işte gol konusunda sıkıntı. O zaman işte gol atacak oyuncumuz olmuyor. Zaten sezonun iki maçı geride kaldı. Akamyon'da herhangi bir golümüz yok. Bir tane Kiev maçındaki golümüz kaleci hatasıyla gelen bir gol bence işte. Zalai'nin attığı gol. Yani Akan oyunda atabilmiş bir golümüz yok. Bunu nasıl sağlayacağız?
Ya İrfan'da şu an
olayından bağımsız soruyorum bunu bu arada.
Anladım. Zaten ben şimdi isim vermeden konuşacağım. Bu taktikte abi şimdi Arao ve İsmail Yüksek'in oynadığı yerlerden yani ön libero ve 8 numara dediğimiz adamların oynadığı yerlerden hücumda çok bir şey beklemeyeceğiz gibi duruyor. En azından direnci yüksek maçlarda. Ama belki atıyorum işte İsmail Yüksek yerine Mert Hakan oynarsa ondan tabela beklersin. Asist yapar, uzaktan şut çeker, bazen ceza sahasına girer. Hani orada oynarsa mesela bir şey beklersin ya da Zayt tipi bir adam oynarsa bir şeyler beklersin. Ama o ikisini saymasak da ve savunma oyuncularında onlardan gelen ekstra golleri saymıyoruz. İşte aynı noktaya geliyoruz. Ondan sonraki abi bu 6 kişiden sonraki 4 kişinin skor yapabiliyor olması lazım. Yani hiç mevki isim vermeden konuşuyorum. Yani zaten senin işte bu maç için bu maç özelinde konuşalım abi. Ener Valencia, King ve Rossi. Kağıt üstünde bak formları ya da işte Rossi'nin kariyerinin öncesinde yapabildiği vuruşları yapamamasını falan bir kenara bırak. Bu adamların normalde gol atmasını beklersin. Tabela yapabilirler. İşte düzgün form durumunda ve ideal dizilişte diyeyim. Ve işte onların yanında İrfan rolünde oynayan adamın da tabela yapabilmesi lazım. Kesinlikle lazım yani. O yüzden ben o işte kanat rolünde kullandığımız iki adamın ceza sahası koşulları yapmasının mecbur olduğunu düşünüyorum. Ve zamanla bunun olacağını düşünüyorum. Ben hocanın bunları istemediğini falan kesinlikle düşünmüyorum. Hazırlık maçlarının çoğunda Lincoln'da oynarken mesela hep ceza sahasına koşu yaptı. İrfan da daha ceza sahasına yakındı. Tabii şunu da düşünmek lazım Yiğit. Akan oyunda gol yok diyorsun. İşte çok pozisyon bulduk. Onu söyleyeyim. Birincisi bu. İkincisi Dinamo Kiev'le oynuyorsun. Herkes birbirini tanıyor. Lucescu takımı. Ve çok iyi savunma yapıyorlar. Ben bunların evet, göz ardı edildiğini düşünüyorum. Dinamo Kiev muhteşem düzenli ve hani her şeyi nizami yapan bir takım. Ben Fenerbahçe'nin şu oyununun bu turu geçmek için yeterli olduğunu ve başka herhangi bir takımı kesinlikle eleyebileceğimiz hatta Dinamo Kiev'i de kesinlikle elememiz gerektiğini düşünüyorum. O yüzden ben ileriki dönemlerde akan oyunda ya da işte hücum varyasyonlarında bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum ama kadro yapısının değişeceğini düşünüyorum.
Evet. Ya bu arada ben şey diyeyim, bizim hücumda bu gol konusunda sıkıntı yaşamamız için Ferdi ve Osayi'nin de kesinlikle hücum aksiyonlarının biraz daha içinde olması gerektiğini düşünüyorum ben. Onların atacağı çok gol sayısı bulamayız belki ama atacağı ikişer üçer gol Fenerbahçe için çok kritik olabilir.
Abi o iki adamın geçen senelerden daha çok asist yapması lazım bir kere kesinlikle.
Evet.
Yani bizim bu taktiğimizde o bekler oyunu arkada genişleten iki kişi o ve hücuma bindirecek alanları da oluyor. Çünkü biz ortada biraz daha sıkışıyoruz dönem dönem ama onların doğru dizilişte gerçekten iyi bindirme alanları oluyor ki bu maçta da oldu bayağı bu arada. İlk maçta da Ferdi mesela Ener Valencia'yı açtığı bir orta vardı. Az kalsın asist yapıyordu.
Evet.
Şeylerimiz oldu. Fırsatlarımız oldu. Ben onların biraz daha tabelaya katkı yapması gerektiğine katılıyorum. Ve yapacaklarını da düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'nin bu sene gol sıkıntısı yaşayacağını düşünmüyorum abi.
Umarım öyle olur abi. Peki abi maça geri dönersek dikkat çeken oyuncuları tek tek gitmeyelim de hangi oyuncu ön plana çıktı sence? Kim iyi oynadı? Bundan bahsedelim biraz da.
Dediğim gibi ben İsmail çıkana kadar bence sahanın en iyisiydi. muhteşem muhteşem oynadı bence. Hem çok iyi top kesti, hem gevelemeden oynadı. Ben işte sadece senin de bahsettiğin gibi çok yüksek istek ve orada biraz da böyle adrenalin artmıştı artık. Hani ritmi bulmuştu yani. Biraz gaza geldi. Abi böyle anlarda kuvvetli kalırsan öğreniyorsun. İnşallah İsmail mental olarak düşmez. Yani ben çok beğendim. İşte şey, Valencia bence muhteşem oynadı dün. Tamam, gol atamadı, penaltı kaçırdı bilmem ne ama ileride arayan tek kişiydi ve buldu da. Ben Valencia'yı çok beğendim. Yani sonuç almamış olsa da çok beğendim. Ben çok savaştığını düşünüyorum. Ama şeyler tartışılır tabii ki. Yani sen o ileri ikilideki oyuncunun birinin Valencia olması durumunda diğer adamın kesinlikle çok daha net gol atabiliyor olması lazım. Dediğim gibi bunlar çok detaylar. Yani
abi ben de şunu ekleyeyim burada araya girip. Kusura bakma da. Yani ama penaltı konusunda ben Valencia'nın iyi penaltıcı olduğunu hiç düşünmüyorum. Ya kullanmaması gerektiğini düşünüyorum penaltıları.
Bunu da abi bunun kararını Valencia vermesin, değil mi? Yani takımda net bir şey olsun.
Tabii ki de.
Kullanmasın evet. Yani. Ben de aynı fikirdim.
Yani iyi penaltı değil yani. Hay attığı penaltılar da böyle. Aa işte şahane vurdu ya, kesin çıkmayacak bir penaltı falan diyemiyoruz yani.
Yok ya, zaten işte Yiğit, hep bahsettiğimiz noktaya geliyoruz. Hoca da hep aynı şeyi söylüyor. Bizim kalite eksiğimiz var. Ve hala bunu çözemedik. Yani işte Lincoln'u bunun için aldık. Oynatamıyoruz. Oynatmıyoruz yani daha doğrusu. Onun dışında var mı o an takımda ulan atsa kesin penaltıyı atar diyeceğin adam?
Yok abi işte. Yok. Yok öyle isim yok. Ama bilmiyorum yani, ya şey aslında bilemem acaba. Ferdi ne diyorsun? Bilmiyorum.
Ya olabilir nasıl penaltı mesela. Da. Olabilir. Ferdi'den ben de bilmiyorum. Görmedim.
Ferdi'den görmedim. Penaltı yaratılmaz mı acaba? Aynen, ben de hiç bilmiyorum.
Ya bilmiyorum işte ama Yiğit, sıkıntı bu yani. Senin kaliteden kastımız bu zaten. Ya ben mesela o kadar konuştuk. Hani kanatlar çok iyi bağlantı olamıyor gerektiği kadar. İşte hücuma katılamıyor vesaire ama abi top bir şekilde öne gitti.
Doğru.
Yani biz oraya gittikten sonra o ince işleri hiçbir şekilde yapamadık. İrfan zaten çok formsuz. Diğer 3 adam da ne King, ne Rossi, ne Valencia çok inceci adamlar değil.
Evet. Bir de biraz az önce dedik ya.
Kaliteden kastımız bu.
Evet, bir de az önce dediğimize geliyor bence bu biraz. Hani dedik ya, lider oyuncumuz yok Fenerbahçe'nin.
Yok o da yok.
Fenerbahçe'de evet yani penaltı oluyor ya mesela. Valencia gidiyor top alıyor. Valencia'ya takımda yok ya ben atayım diyebilecek bir tane bile oyuncu yok bence. He Valencia atıyor mu? Diğer oyuncular he tamam atsın. Herkes bu bakışta bence.
Ya hem öyle hem de işte çok iyi penaltıcı olmamasının buna sebep olduğunu düşünüyorum ben. Evet, mesela Pedro burada o şeyi çözebilir. Evet. Liderliği.
Aynen. Ya
bu çünkü gibi oynamayla yani, olacak bir şey değil. Karakter meselesi bu abi.
Doğru. Aynen. Ya dediğimiz gibi zaten o penaltı konusunda belki de hoca gerçekten penaltı çalıştırdı. Bu maçın penaltılara gitme ihtimali de vardı.
Evet. Çünkü olabilir.
Ve Valencia'dan iyi penaltıcı yoktu belki de hafta boyunca. Hoca bunu karar verdi ve Valencia bunu da bilemeyiz.
Çok haklısın.
Yani.
Aynen. Biz burada konuşuyoruz sadece. Ya şey, sadece şunu da söyleyeyim. Yani Rossi'yi ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Ki ben hala daha Rossi'nin iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ama özellikle artık mesela bu söylediğim ilk dakika kaçırdığı pozisyondan bağımsız yani, o ayrı. Ama bu kadar kanatta oynaması sanırım, ben şey düşünüyordum yani kanatta oynuyor. İkinci mesela İsmail Kartal geldikten sonra performans çok yükselmişti. Ceza sahasında daha çok girdiği zaman. Hani o rolde biraz daha iyi olabileceğini düşünüyordum. Jesus da daha çok açıktan gelmesini tercih etti. Yani mesela ilk maçta abi hatırlarsın, orta sahadan alıp böyle bir sprinti var. Topa yetişti, adamın solundan attı, sağından geçti, vurdu falan. Dağa taşa evet, gitti yani. Çok evet. Acayip bir efordu o. Böyle Rossi çok garip bir adam. Ben çok beğeniyorum ama abi gol atamıyor. Yani hani bunu nereye kadar böyle devam edecek bilmiyorum ama ilk dakikada kaçırdığı golün izahı yok yani.
Abi ben biraz şey düşünüyorum ama böyle anlarda bunu tribün konusunu konuşunca söyleyecektim de burada sen Rossi demişken. Abi şey olmasını istiyorum ben. Yani Fenerbahçe taraftarları maçın farkında olsun nelerin yaşandığını. Atıyorum Rossi o birinci dakika o pozisyonu kaçırınca bütün stat Rossi'ye bir tezahürat yapsın. Bir oyuncu bir ayağa kaldırmaya çalışsın yani. Bu genel anlamda her oyuncu için olabilir tabii ki de. Fenerbahçe tribünlerini konuşacağız da bunu da arada ekleyeyim. Yani oyuncu böyle anlarda daha da düşebilir, düşmemesi için burada taraftarın devreye girmesi lazım biraz diye düşünüyorum.
Ya abi bilmiyorum ya, ben bu kadar taraftara bağlı bir durum olduğunu düşünmüyorum Rossi'nin durumunun.
Ya belki de yani, ya bilemedim.
Yok, Rossi'nin ya da herhangi birisi için anlık doğru tepki verilmesi konusunda haklısın. Keşke öyle olsa da. Ne yazık ki olmuyor biliyorsun. Yani Rossi çok rahat oynadığı, çok stressiz oynadığı maçlarda da çok gol kaçırdı. Yani bir sebebini bilmiyorum. Dediğim gibi birinci dakikadaki pozisyon çok net bir pozisyon abi. Yani atacaksın ve bitecek ve çok müsaitmiş yani. Ben stat'tan o kadar da müsait olduğunu görmüyorum. Çok müsaitmiş abi. O golü atacaksın orada yani.
Evet.
Ben hani artık şey kaçırdığı goller çok, pozisyon bilgisi çok iyi bir adam ama gerçekten çok gol kaçırıyor ve ben bir noktada düzeleceğini düşünüyordum hep. Hala daha da inancım tam benim ama olduğu sürece de yani böyle olduğu sürece de hiçbir zaman tam olarak verim alamayacağız. Zaten iyi olduğu noktalar bunlardı. Topsuz oyunda ya da hatta topla oyunda da çok çok iyi bir oyuncu değil yani. Geliştirmiş olsa da son bir senede. Bu şekilde bir Rossi bence çok işe yarar bir oyuncu değil yani.
Evet. Bu arada bu maçtan sonra şey yorumları çok yapıldı. İşte keşke Fenerbahçe kadrosu bu kadar bozulmasaydı. İşte geçen seneki kadro bu kevi rahat eder. Ben bunu sana sormak istiyorum. Önce ben kendi fikrimi söyleyeyim. Ben kesinlikle böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin geçen sezonki kadrosunun belli bir havayla, belli bir uyumla ve iddiasız kalmakla, böyle oyuncularda baskı yok, rahat bir şekilde oynadıklarını düşünüyorum ve rakiplerin de çok iyi olmadığını düşünüyorum. Ki bence Fenerbahçe'nin geçen sene oynadığı tüm takımlardan çok daha iyi bir takım ve Fenerbahçe'nin geçen seneki kadrosunda bu Kiev'i eleyeceğini düşünmüyorum. Ayrıca tabii ki de o kadronun en kritik adamları dediğimiz Kim, Crespo, Mert Hakan gibi oyuncular da zaten yoklar ve Fenerbahçe'nin bu kadrosu da mücadele anlamında ve istek anlamında bence inanılmaz işler yapıyorlar. Daha henüz sezon başında birbirini tanımayan oyuncular, yeni hoca, yeni sezon, zor rakip, Kiev gibi bir rakiple oynuyoruz. Bana göre mücadele konusunda hiçbir eksiği yok takımın ve dediğim gibi o takımda bu Kiev'i eleyemezdi. Sen ne diyeceksin bununla ilgili abi?
Ya ben seninle %100 aynı fikirdeyim. Şöyle ama onun devamında da bir şey söyleyeceğim. Ben de geçen seneki takımın da yani çok zorlanacağını düşünüyorum. Aynı fikirdeyim. Yani illa kazanırdık demek doğru değil. Zaten geçen sene de konuştuk abi. Yani İsmail Kartal'ı yermeden onu söyleyebilmeye çok çalışmıştık. Geçen seneki şartlar biraz farklıydı yani. Arda'nın tribünleri sahaya çektiği, tribünleri çektiği, tekrar stadyuma çektiği bir dönem var. O dönemle birlikte Fenerbahçe artık farklı bir hava yakalamıştı. İsmail Kartal da onu çok güzel kullanıp, çok güzel uygulayıp oynattı zaten takımı. Yani onun hakkını hep veriyoruz. Ama orada sebep de farklıydı, gelişme de farklıydı, atmosfer çok farklıydı. İşte hiçbir amacın yoktu. Zaten amacın olan maçlarda da kötüydün. Biraz da tabii dönem başıydı. Bir şey, İsmail Kartal'ın döneminin başıydı. Bir şey diyemiyorum. Ama yani senin de dediğin gibi çok rahattın abi. Çok rahattın yani. Ve herkes birini izlemeye geliyor. O, hatta işte Arda geç girince homurdanmalar başlıyor. Arda girdiği zaman takım akıyor. Tribün çok rahat. Herkes stressiz. İşte dünkü atmosferi gördün yani. Böyle bir yerde oynamakla, öyle bir atmosferde oynamak çok farklı ki Fenerbahçe'nin içinde bulunanlar bunu çok daha net görür. O cehennem şeyi başladı yine yani. Bu çok farklı bir şey. Ama bunların hepsi bir kenara. Abi bu kadar takım değiştirmenin her sene, bu kadar transfer yapmanın her ne sebeple olursa olsun ben akıl alır bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir kadro planlaması, böyle bir kadro mühendisliği, böyle bir teknik direktör seçimi olamaz. Yani ben Jesus'la ilgili ne kadar olumlu düşündüğümü biliyorsun. Ama evet. Abi Jesus senin yapına, senin işte doğru bildiğin sisteme uymuyorsa, bu kadar çok değişecekse yapı getirme abi. Bak çok net söylüyorum yani. Senin bir yapın olur, bir futbol aklın olur, bir futbol düşüncen olur. Sen buna uygun hamleleri yaparsın. ona uygun da teknik direktör getirirsin bu arada. Yani gidip herhangi birini getirmezsin. Bizim her şey de böyle. Stoperdeki birinci adayımızla ikinci adayımız birbirinden alakasız. Teknik direktör seçimindeki birinci adayımızla ikinci adayımızın alakası yok. Tamamen ne uygun oluyorsa onu seçiyoruz. Bari böyle bir durum varsa gidip de şey demeyin yani. Transfer listeleri aynı. 3-4 tane oyuncu seçeceğiz. Ya 3-4 tane oyuncu alacağız, bitireceğiz. Raporlar neredeyse aynı. Sen İsmail Kartal kalsaydı 10 tane transfer yapılacağını düşünüyor muydun abi?
Tabii ki de hayır.
Yani ya planlamada bir sıkıntı var ya uygulamada bir sıkıntı var. Ben sene başından beri aynı şeyi söylüyorum. Sonucu pozitif de bitse, sonucu olumlu da bitse bu yapılan şeyler doğru değil. Ben hep aynı şeyi söyleyeceğim. Bu yapılan şeyler ve yapılış tarzı doğru değil.
Evet. Ya hayır, belki bütün transferler çok fayda sağlayacak ama ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Yani fayda sağlasa bile Fenerbahçe gibi bu kadar borcu olan, bu kadar mali sıkıntı çeken bir kulüp ve transferlerle herhangi başarının gelmediğini yıllardır gördüğümüz bir kulüp gerçekten bu kadar oyuncu almasın zaten.
Kesinlikle öyle. Kesinlikle yani. Öyle. Abi bak çok net bir şey söyleyeyim. Buruma, Henrique gelmese olmaz mıydı? Lincoln. Yani.
Lincoln. Henrique.
Olmaz mıydı abi?
Evet ya? Evet. Aynen. Buruma. Emre Mor da aynı şekilde.
Ya aynı şekilde yani hep söylüyoruz. Bir tane net adam alınsaydı Kanada böyle bu oyunu oynayabilecek. Ya dediğim gibi biz işte kağıt üstünde konuşuyoruz. Belki vardır haklı sebepleri ama biraz ekonomiyi düşünmek, biraz yapını düşünmek lazım. Söylemeye çalıştığım şey bu.
Ya bir de şey olayı da sıkıntı abi. Şimdi görüyorsun yani bu kadar oyuncu alıyoruz, ediyoruz falan işte. Sonra bunların uyumu var. Ayrıca uyumunu geçtim bu oyuncu da göndermeyi başaramıyoruz. Ne oldu şu an Fenerbahçe'de? Bir sürü oyuncu var. Zayt gidecek mi? Pelkas gidecek mi? Tisserand ne olacak? Veya işte Samat'ta bile duruyor Fenerbahçe'de hala. Bu nasıl olacak ki?
Abi Samat'ta duruyor. Üstüne Samat'ta'nın önünde şu an 4 tane forvet var. Yani mesela sen bir takımsın ve Samat'ta'yı istiyorsun. Samat'ta'ya para verir misin abi şu an? Tabii zaten verecekleri yok da. Evet. Berisha için de aynı şey geçerli. King var. Aynen. Valencia var. Pedro var. Serdar Dursun var. Hatta Rossi var. Abi orada oynayacak. Sen gidip Samat'ta'ya, Berisha'ya bilmem ne para verir misin ya?
Aynen. Alıcıların elini rahatlatıyorsun sen ya.
Abi ya gerçekten böyle bir kadro planlaması, kadro mühendisi olabilir mi? Yani 5. senende hala daha aynı şekilde hareket etmek normal mi? Benim aklım almıyor ya bunu.
Evet.
Yani ya Jesus'un bu kadar hamle yaptırabileceğini hayal etmiyorlardı. Bu zaten çok ayrı bir saçmalık. Ya da göreve geldikten sonra fikri değişti. O da çok ayrı bir saçmalık. Aynen. Ya da sen tamamen yine dediğim gibi kafanda hiçbir plan olmadan uygun olabilecek senin için en iyi teknik direktörü seçtin. Ve o ne derse yapıyorsun.
Yani, bu şeyde menajerlik sen de oynamışsındır hep yıllarca. Menajerlikte ben yaşıyordum. Aynen, transfer yapıyordum böyle. Transfer yaşıyordum abi. İşte takım şişiyordu falan. Sonra takımda bir oyuncuya böyle teklif yapıyorlar oyuncuları. İşte başka takımlar. Oyuncu anlaşmıyor falan. Sonra sinirleniyorum orada, diyorum yeter artık ya, senin ben tekliflerimle uğraşacağım. Oyuncu direkt serbest bırakırım, bedava gidiyor. Yeter ki önümden gitsin yani.
Şu an zaten o duruma düşmedik mi?
Evet. Maalesef. Yani. Aynen. Peki abi şimdi Avrupa Ligi elemelerine geri dönüyoruz. Hemen Perşembe günü elemelere başlıyoruz. Slovaçka takımıyla oynayacağız. Sen ne diyeceksin bu takımla ilk maç Kadıköy'de? O turla ilgili neler diyeceksin?
Takımı hiç izlemedim. Bir şey ben diyemeyeceğim.
Ben de hiç.
Yalan söylemeyeyim. Ama yani ben abi çok bilmiyorum ya. Bu Kiev maçı çok hevesimi kırdı benim. Toparlanmak lazım. İnşallah takımda öyle değildir. Yani Avrupa Ligi de bence bizim için iyi bir hedef ya. Yani tamam çok büyük para kaybettik. Çok büyük prestij, heves kaybettik ama Avrupa Ligi başarılı olunabilecek bir yapı. Yani ne yazık ki yine bu sene de bizim ana hedefimiz Avrupa değil abi. Yani biraz daha ligdeki durumumuzu sabitleştirip belki bir şeyler beklemeliyiz. Hani biz Jesus gibi bir adam getiriyorsan, bu kadar şeyler harcıyorsan Avrupa'da da başarı bekliyorsun. Ben bekliyorum en azından. Ama çok da önemli değil gibi gözüküyor. Ben Benim dileğim UEFA'da biraz ileri gidebilmek. Yani ismimiz duyulsun. Biraz işte oturmuş bir takım olalım. Ne oynadığımız belli olsun. Sene sonunda inşallah o konuma geliriz. Ben o yüzden UEFA'yı yararlı buluyorum. Yani bir Frankfurt olmak, ne bileyim, bir bu tarz bir takım olmak bence bizim için hedef olmalı.
Yani Rangers final oynuyorsa Fenerbahçe'nin adam oynamasın.
Neden oynamasın ama işte.
Yani öyle. Peki abi, dün maç öncesi beraberdik sen de stat çevresinde. Hı-hı. Gayet iyi atmosfer işte. Herkes heyecanla sezon ilk maçı için hazırlanıyor işte. Bir an önce stada gitmek istiyor ve statta tamamen dolu tribünler. Ama sahaya etki konusunda maalesef yine geride olan bir Fenerbahçe tribünleri. Bunun yanında Kevin attığı gol sonrası yaşanan, hı-hı, Putin tezahüratı ve daha sonra UEFA'nın soruşturma açtığı haberi. Bunda da söyleyelim tabii ki de. Kesinlikle yapılmaması gereken bir tezahürat. Ama savunma açısından söylemiyorum. Ben önce kendi fikrimi söyleyeyim kişisel olarak. Ya anlık tribün refleksiyle maalesef bazı şeyler yaşanıyor. Bugün Putin diye bağırıyorlar. Yarın başka bir tezahürat yapılabilir o tribünlerde. O tribüne giden insanlar o heyecanla, yani normalde yapmadıkları şeyler yapabilirler. Hepimiz tribünleri biliyoruz. Yıllardır içindeyiz. Yani çok abartmamak lazım. Tabii ki de olmaması lazım. Ve bir de Fenerbahçe adının bu tarz olumsuz şekilde dünya basınında yer alması üzücü. Sen tribün atmosferi, takıma etkisi ve bu tezahürat hakkında sen neler diyeceksin?
Ya ben artık tribünlerin o özlediğimiz, istediğimiz noktaya gelmeyeceğine emin oldum. Ben bu konu hakkında çok da konuşmuyorum. Konuşmak da istemiyorum. Yani bunun bir çözümü olduğunu düşünmüyorum. Biz artık o profilde bir takım değiliz. Yani çok iyi tribünler olmayacak. Zaten son ciddi tribün toplulukları da eskisi kadar aktif değil. İşte yani bizim lise dönemlerimizde Kill for You vardı. İşte GFB çok aktifti. Osu vardı, busu vardı. Hani biliyorsun sen de abi. Deli evet. Gibi koreografiler yapılırdı. Her hafta parkta toplanılır, otoparkta toplanılır, bilmem ne. Çok aktifti tribün grupları. Yani tribün grupları olmadan da ne yazık ki bu iş olmuyor. Onları da yönetemedik. Onlar da kendi işlerinde kendilerini yönetemedi. Ve geldiğimiz noktada ben artık işte pek bir, dediğim gibi, eski havayı hiçbir şekilde yakalayabileceğimizi düşünmüyorum. Zaten maddi olarak da onun yakalanması artık imkansız. Hani biz o halkın kulübü falan, o imaj artık gitti de olmayacak da yani. O yüzden
abi, evet. Söyle söyle abi.
Ya o yüzden ben öyle bir şey kesinlikle beklemiyorum ve onun yanında bu sosyal medyada işte çıkan biz hep haklıyız kültürü de kültürünün de tribüne sirayet ettiğini düşünüyorum. Abi yani arkamda benden 10 yaş küçük çocuk, ben de o yaşlarda çok heyecanlıydım ama yani 90 dakika boyunca malzemecinin osundan bilmem nesine kadar küfür etmeyi hak görüyor kendinde. 90 dakika boyunca nokta virgül gibi küfür ediyor adam. Yani dediğim gibi bunları hak görüyorlar. Hep haklı olduklarını, hep talep eden tarafta olmak gerektiğini düşünüyorlar. Vallahi Allah kolaylık versin Fenerbahçe'ye. Yani bu taraftarlarıyla çok zor abi her şey.
Evet ya, bir de bugün işte Batuhan yazmış. İşte Fenerbahçe'nin bir kombine alıp iki forma alan taraftar işte kendini kulübün sahibi zannediyor gibi. Hı hı. Diyorum. Ben de buna kesinlikle katılıyorum. İnsanlar yani Fenerbahçe taraftarı özellikle son zamanlarda şey çok demeye başladı işte. Biz bu kulüp için her şeyi yapıyoruz. İşte Fener'e mesaj atıyoruz, forma alıyoruz, kombini alıyoruz. İşte Fenerbahçe yönetimine çağrı yaparsa yanında oluyoruz. Abi bu taraftarlık için zaten taraftarsan böyle bir şey zaten yapacaksın ve dünyanın bütün takımları, şampiyon olan takım bir tane ama herkes bunları yapıyor zaten. Bunları böyle, hı, abi biz çok özel bir şey yapıyoruz gibi söylemeye bence artık gerçekten gerek yok ama bu nedense çok olmaya başladı ve atıyorum kombine 10 bin TL veren taraftar diyor ki ben istediğimi yaparım, bu takım başarılı olacak. Yoksa olmazsa ben küfür de ederim, sahaya yabancı madde de atarım. Bunlar benim dediğim her şeyi yapmak zorunda gibi düşünüyor kafasında. Bu da çok büyük zarar veriyor bize.
Ya, haklısın. Ben onların psikolojisini de anlıyorum. Belki haklılar da. Bilmiyorum. Ama böyle bir uygulama şekli yok abi. Yani böyle bir taraftarlık da yok yani. Yani Fenerbahçe, evet, taraftarı çok daha nasıl söyleyeyim, emek veren bir taraftar olabilir diğer taraftar gruplarına göre. Ama yani bu seni haklı kılmıyor abi. Verme o zaman yani. Yapma harcama. Aynen. Ne bileyim.
Aynen.
Böyle bir taraftarlık mantığı yok çünkü. Dediğim gibi sinirlenmeyi, tepkileri anlıyorum. Ama olay çok farklı bir noktaya geçti. Yani abi tribünlerde korkunç profiller var. Yani ben herhalde bir 15-16 yaşından beri gidiyorum maçlara. Ben son 1-2 senede gördüğüm profili hiçbir zaman görmedim. Yiğit, inanılmaz rahatsız edici adamlar var, evet. Yani. Hani ben eminim böyle olmadığına. Böyle bir haklılık, böyle bir şey yok, üslup yok yani. Hani ve bu herkese sirayet ediyor bence. Çok rahatsız edici bir durum. Şeyi de bu arada, Putin konusu da hani bir şey söylemedim. Ben herkes şey yazmış, ben bir şey demiyorum. Orada işte Rus takımıyla ya da oynuyor olsaydık da tam tersi bir tezahürat olacaktı. Bir şey demiyorum ben. Yani bunlar o anlık olan şeyler, onu da anlıyorum ama bu, ne gerek var yani abi orada hani oluşan imajdan bahsediyorum. Oradaki adamlar için çok hassas bir konu işte insanlar ölüyor. Sen onlar için onun sebebini onlara tezahürat ediyorsun. Ya yani bunun açıklanabilir bir tarafı yok abi yani.
Atıyorum da şu an
herkes
söyle abi.
Herkes Putin karşıtı olmak zorunda değil. Fikirleri kendini bağlar ama o an yaptığın şeyin karşılığı bu. Ne gerek var yani bunu yapmaya? Ki o golü atan adamı da kesinlikle hakkı değil. Yaptığı şeyler de saçma sapan şeyler. Ki Lucescu'nun da bütün seri boyunca tavırları çok ajitasyon dolu ve saçmaydı. Ama futbol böyle bir şey yani. Ben bunu yapmanın haklı bir yanı olacağını düşünmüyorum.
Yani. Ya şu an en basit atıyorum. Bir tane Fenerbahçe'nin transfer listesinde Ukraynalı bir oyuncu olsa direkt Fenerbahçe'yi seçme şansı %0.
Yani öyle bir şey varsa öyle tabii de.
Yani
tabii etkilerini ben etkilerini de düşünmüyorum abi. Hani birey olarak düşünüyorum, taraftar olarak. Yani ne gerek var? Ne gerek var yani? Bu kadar basit. Ama olayı çok da böyle şeylere, propagandalara, işte dallara bağlamaya gerek yok. Abi çok basit bir şey bu. Dediğim gibi tamamen şey, onlar üzülsün diye yapılmış bir şey. Bu tribün refleksi ve ben eminim ki Türkiye'deki bütün taraftarlar bunu yapardı. Hiç ayrıştırmaya gerek yok yani. Olayı Fenerbahçe'ye özel hale getirmeye gerek yok.
Doğru diyorsun abi. Peki abi, var mı maçla ilgili eklemek istediğin başka bir şey? Yoksa
yok,
yavaştan
yok.
Kapatalım. Şimdi
başka bir şey yok.
Perşembe günü Avrupa Ligi elemesi oynuyoruz. Sonra da maçımız Ümraniye Spor'la başlıyoruz sezona. Pazartesi yanında o maçta 21.45'te ligde, evet, başlıyor. Umarım Fenerbahçe tribünleri daha iyi olur. Takım iyi olacak. Umut ediyoruz. Bütün oyuncularımız gelince daha transferlerimiz de olacak. Takımdan gönderilecek oyuncular da bu hafta biraz daha hız kazanacağını umuyorum.
Ne ben. Yazık ki.
Ve umarım her şey iyi olur ve sezon daha iyi şekilde devam eder. Ağzına sağlık abi.
Eyvallah abi.
Perşembe günü tekrardan konuşuruz.
Artık Perşembe pazartesi fikstürü başlıyor. Biraz sıkıntı, evet, oldu bizim için ama aynen, yapacak bir şey yok.
Aynen abi. Ağzına sağlık abi. Tekrardan teşekkürler.
Ben de
bizi dinleyen herkese de teşekkür ederiz. Fenerbahçe konuşmaya Mevzu Fener kanalında devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.
Hoşça kalın.